Merhabalar. Bugün Türk Dünyası Podcast serisinde misafirimiz stajyer jeoloji mühendisi Deniz Arıkan ile beraber depremler ve Türkiye'nin deprem gerçeği hakkında konuşacağız. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevresinde Kandilli Rasathanesi'nin raporlarına göre 6.9 şiddetinde bir deprem yaşandı. 1000 üzerinde vatandaşımız yaralı olarak kurtulurken 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de acı bir deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Birkaç gün önce de 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümüydü. Buradan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hoş geldin Deniz. Öncelikle deprem nedir diye sorarak başlamak istiyorum.
Merhaba Nazlı Hilal, hoş bulduk. Ben de sözlerime başlamadan evvel İzmir ve çevresinde gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevdiklerini kaybedenlere sabırlar ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ve bu zor süreçte gece gündüz durup dinlenmeden elinden gelenin de fazlasını ortaya koyarak büyük bir özveri gösteren bütün arama kurtarma ekiplerimize, ki başta AFAD, itfaiye ekipleri, jandarma arama kurtarma, ANDA, OMKE gibi kurumlarımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan bir hadiseydi. Kayıplarımızı maalesef geri getiremeyiz ama umarım ki bir nebze de olsa zamanla yaralarını sarabiliriz güzel İzmir'im. Soruna gelirsek de şöyle bir eski coğrafya bilgilerimizi tazeleyecek olursak, kabaca ve herkesin anlayabileceği şekilde ifade edersek, genellikle bir fayın aniden kırılması kaynaklı yer sarsıntısı olaylarına deprem diyoruz. Ve yüzyıllar boyunca insanlar üzerinde yaşadığımız yer kabuğunu merak ediyorlar. Çünkü depremler yüzyıllar boyunca gerçekleşen bir hadise. Ve yer kürenin bu iç yapısı hakkında çeşitli araştırmalar, jeolojik, jeofiziksel araştırmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar neticesinde ise ortaya konulan bir yer küre modeli var. Bu modele göre de dünyamız belli başlı katmanlardan oluşuyor. Dıştan içe doğru bu katmanları incelersek eğer, yer kürenin en dış kısmında yaklaşık olarak 70-100 km aralığında kalınlığında oluşmuş bir taş küre bulunuyor. Dünyamızın ayak bastığımız kısmı bu taş küredir. Sonra kalınlığı 2900 km olan ve katı ve ergiyik halde bulunan bir manto bulunuyor. Daha sonra da sıvı formda bir çekirdek yer alıyor. Ve yeryüzünde dıştan içeri doğru, yani taş küreden çekirdeğe doğru inildikçe de sıcaklık artmakta. Taş kürenin altında üst manto olarak adlandırılan bir kısım var. Buna biz astenosfer diyoruz. Burada oluşan konveksiyon akımları, yani alt ve üst kısım arasındaki, yani çekirdek ve yer küre arasındaki sıcaklık farkından dolayı dikey yönde bazı hareketler gerçekleşiyor. Bahsettiğimiz konveksiyon akımlar. Bu hareketler sebebiyle de taş kürede parçalanmalar meydana geliyor ve bu parçalanmalar levhaları oluşturuyor. Bunun sebebi de çekirdeğin çok sıcak olması, burada bazı radyoaktif parçalanmaların meydana gelmesi ve yüksek ısı açığa çıkması. Levhaların oluştuğundan bahsetmiştik. Bu levhalar insanların hissedemeyeceği bir hızla üst mantoda yüzerek hareket ediyor. Ve levhaların birbirini sıkıştırması, işte birbirlerinin üstüne çıkmaları, dalma batma yapmaları, bu dalma batma zonlarının sınırları da fay hatlarını oluşturuyor. Ve bu levha hareketlerinin sürekliliği de depremleri gerçekleştiriyor.
Peki Türkiye'deki fay hatları ne durumdadır? Türkiye'nin depremselliği nedir ve Türkiye'yi bir deprem ülkesi diyebilir miyiz?
Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin muazzam ölçüde dolu dolu ve güzel yaşandığı, nice doğal ve tarihi güzelliklere, bereketli topraklara sahip eşi bulunmaz bir ülkede yaşıyoruz. Ve güzide vatanımız tüm bu saydığım güzel vasıflara ek olarak maalesef ki dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almakta. Türkiye'de üç büyük levha bulunmaktadır. Üç büyük levhanın kesiştiği bir konumda yer almaktayız. Bunlar Arap, Anadolu ve Avrasya levhası olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kuzeyimizde bulunan Avrasya levhası sabit konumdadır ve hareket etmemektedir. Güneyde Arap levhası ise her yıl 1,5-2 santim aralığında bir sıkışma göstermektedir. Yani bizi itmektedir. Ama Avrasya levhası sabit olduğundan, hareketsiz konumda bulunduğundan dolayı Arap levhası Anadolu levhasının altına dalmaktadır. Dolayısıyla iki büyük kıtanın sıkıştırma yapmaları dünyanın en tehlikeli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fayını oluşturmaktadır. Zamanla bu sıkışmalar da arttıkça Kuzey Anadolu fay hattında kırılmalar, yani bazı depremler meydana gelmeye başlamıştır. Bunlara değinecek olursak da ilki ve en büyük kırılmalardan birisi 1939'da Erzincan'da meydana gelen Erzincan depremi. 27 Aralık 1939'da 7.9 büyüklüğünde gerçekleşen bir depremdi ve 33 bin kişinin hayatını kaybettiği çok büyük sarsıntı meydana getiren bir depremdi. 1942 Erbaa depremi, yine Tokat'ın Erbaa ilçesinde 7 büyüklüğünde gerçekleşen bir depremdi ve bu depremde de 3 bin vatandaşımızı kaybetmişiz. Sonrasında 1944 Bolu Gerede depremi, 7.2 büyüklüğündeki depremde ise 3.959 kişi hayatını kaybetmiştir. Gördüğün gibi nazar birbirlerine çok yakın tarihlerde meydana gelmiş bir deprem rüzgarı diyebiliriz bunlara. Sonrasında 1957'de Abant depremi, 52 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir depremdi. 1967 Mudurnu depremi, 89 kişinin hayatını kaybettiği bir depremdi. Ve kapıp bağlamayan yerimiz, 18.373 vatandaşımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos Gölcük depremi. Son olarak da yine yakın tarihimizde gerçekleşen Van, Elazığ ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız İzmir depremi. Ki buraya eklemediğim yine büyük çapta gerçekleşen birçok da deprem var. Gerçekten anlatırken bile koca bir bunun boğazıma gelip oturduğunu hissettim. Tarifi olmayan, kabuk bağlamayan bir yere her gibi. Binlerce insan, eş, anne, baba, evlat, binlerce kayıp gerçekten çok zor. Allah tekrar hayatını kaybedenlerimize rahmet eylesin. Kalanlara da sabırlar versin diyelim. Her seferinde bu son olsun diyoruz ve maalesef ki son olmayacak. Yani kabullenmesi çok zor bir gerçek olsa da maalesef ülkemiz bir deprem ülkesi. Yerkürenin en aktif fay zonları içerisinde yer almaktayız. Ve bunu birazcık sayısal verilere dökerek de ben hani işin ciddiyetini de ortaya koymak istiyorum. AFAD'ın paylaştığı resmi rakamlara göre konuşacak olursak, Türkiye'de 1900 ve 2019 yılları arasında ağır hasara, yıkıma ve can kaybına neden olan 240 deprem gerçekleşmiş. Ve yine bu yıllar arasında 4 ila 7.9 arasında değişen büyüklüklerde ise 13.687 deprem yaşanmıştır. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 86.456 kişi olarak paylaşılmıştır. Gerçekten çok önemli, çok büyük rakamlar. Dediğim gibi ülkemiz bir deprem ülkesi ve geçmişten ders alarak, bu acı gerçekle yüzleşerek bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
Evet, senin de son olarak paylaştığın veriler deprem felaketinin acı tablosunu gözler önüne sermekte ve evet, çok acı bir gerçek. Peki, bu son olmayacaktır dedin. Türkiye'deki deprem beklentilerine ilişkin neler söyleyebilirsin?
Neler söyleyebilirim? Şöyle ki bahsettiğim gibi sürekli olarak devam eden sıkışma gerçekleşmekte ve bu sıkışma fay hatlarında önemli ölçüde enerji biriktirmektedir. Ve sıkışma devam ettikçe de ülkemizde depremlerin gerçekleşmesi de maalesef kaçınılmazdır. Depremin oluşunu anlamak ve ilerisi için seyrini tahmin edebilmek için yerkürenin iç yapısı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak gerekiyor demiştik. Ve uzun vadede jeolojik, jeofiziksel araştırmalar yapmak ve sismik çalışmalarda bulunmak gerekiyor. Bu bağlamda ülkemizin yetiştirdiği çok başarılı yer bilimciler mevcuttur. Ben tabii henüz daha yolun başında çömez biri olarak onların çalışmaları ve sözleri üzerinden özellikle de Marmara bölgesi ve İstanbul'a dikkat çekmek istiyorum. Söylediğim gibi Arap levhası üzerinde bulunduğumuz Anadolu levhasında bir itekleme halinde, yani bir sıkıştırma halinde. Avrasya levhası ise yerinden kımıldamadığı için üzerinde bulunduğumuz Anadolu levhası mecburen güneybatı yönünde hareket etmekte. Gerçi orada da hata aksine patladığında Afrika levhası tarafından bir sıkıştırmaya maruz kalıyoruz ama bu sıkıştırma Arap levhasıyla karşılaştırıldığında daha yok sayılabilir ölçüde. Bu batıya doğru ilerleyişte fazla fayımızda, üzerinde bulunduğumuz fayımızda kopmalara ve kırılmaları meydana getirmekte. Oluş sırası ve mekanı genellikle ülkemizdeki depremlerin batı yönlü. Bunu da az evvel saydığım depremlerde anlayabiliyoruz. Kuzey Anadolu fay hattında işte 1939'da Erzincan'da başlayıp 1999'da Gölcük'te son bulan ve az evvel bahsettiğim deprem haritasının son adresi ise İstanbul'dur. 1939'da Erzincan'dan itibaren segment segment bir enerji aktarımı söz konusudur. Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu fay hattı ise 4 ayrı segmentten, yani parçadan oluşmaktadır. Bu zonun batısında 1912 yılında 300 kişinin kaybettiği bir deprem gerçekleşmiştir. Doğusunda ise 1999 yılında Gölcük depremi meydana gelmiştir. Ve ortada uzun zamandır kırılmayan bir adalar fayı vardır. İstanbul üzerinde yapılan uzun çalışmalar sonucu Marmara içinde bir deprem periyodu ortaya konulmuştur bu depremlerden. Ve bu periyot 250 yıl kadardır. Yani İstanbul'da gerçekleşen son yıkıcı depremin üzerinden ise 253 yıl geçmiştir. Ve bu sebeple gözlerim İstanbul'a çevrilmesine neden olmuştur. Tabii İstanbul üzerinde daha kapsamlı ve büyük çalışmalar mevcuttur. Fakat kabaca ifade etmem gerekirse bunları söyleyebilirim.
Peki Deniz, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler yapılabilir? Bir jeoloji mühendisi olarak beklentilerin nelerdir?
Bölüm arkadaşlarımızın bir YouTube kanalı vardı. Taşlar ve İnsanlar diye. Hatta onu da burada küçücük bir reklam olarak vereyim. Orada geçen şu cümleler beni çok etkilemişti. Yüz binlerce insan bir araya gelip bir futbol takımı için ortak bir şeyleri savunabiliyorken neden birkaç yüz insan bir araya gelip bu işten en az zararla nasıl çıkabiliriz diye ortak bir düşünceye varamıyor diye bir konuşmaydı. Ki gerçekten de öyle. Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği ve maalesef her depremden sonra verilen çaba, gösterilen birlik ve beraberlik bu felaketi yaşamadan evvel gösterilemiyor. Gerçekten çok çok iyi yer bilimcilere, jeologlara, jeofizikçilere, sismologlara sahipiz. Ve keşke onlara depremler yaşandıktan sonra televizyon kanallarında değil de daha evvel dinleyebilsek, jeoloji ve jeofiziğin önemini kavrayabilsek, Birol Seyitoğlu gibi, Beysan Işık gibi, Begüm Koca gibi, Bülent Kaypak gibi çok çok değerli yer bilimcilere sahibiz. Ki kendileri benim ders alma şerefine nail olduğum hocalarımdı. Ve her deprem sonrası onları televizyonlarda görmekteyim ben de. Biz istiyoruz ki olan felaket üstüne ah vah etmeyelim. Öncesinde de bazı tedbirlere uyalım. Sadece İstanbul'da bile olası bir depremde hasar alması beklenen binlerce çürük bina olduğu söyleniyor. Burada kullanılan malzemenin, işçiliğin, zemin çalışmalarının önemini ise her deprem sonrasında görüyoruz. Ortaya çıkan bir gerçek maalesef. Ve yine çok klişe olacak ama hep söylenildiği gibi deprem değil, depreminde de can kayıplarının yaşandığı birçok yıkılan binanın yanında sağlam kalan ve içinde yaşayan insanlara kaçıp kendini kurtarma hakkı veren binalar görüyoruz. Bizler jeoloji, jeofizik mühendisleri olarak senelerce eğitim alıyoruz. Türkiye'nin jeolojisini iyi tanıyoruz, tektonizmayı iyi biliyoruz. Gerekli zemin etütleri olsun, zemin iyileştirme, zemin güçlendirme metotları olsun iyi öğreniyoruz. Ve sadece mesleğimizi ülkemiz ve milletimiz için yapabilmek istiyoruz. Öncelikle yapılabilecek birinci en temel şey, hiç şüphesiz ki bir binanın yapımına başlamadan evvel gerçekleşecek olan bazı işlemlerdir. Nedir onlar? O araziyi iyi analiz etmek gerekiyor. Binanın dikileceği araziyi iyi analiz etmek gerekiyor. Örneğin duraysız, yumuşak zeminli, yumuşak topraklı zeminler yerine sağlam kaya temeller tercih edilse belki birçok insanın hayatı kurtulabilirdi. Yani gerekli zemin etütleri çok çok önemli bu noktada. Mesela bazı zeminlerde zamana bağlı olarak bir oturma gösterir zeminler. Burada o oturmayı, yerli konsolidasyon hesaplarını iyi yapılabilse, ona göre bir inşaata başlanılsa birçok insanın gerçekten de hayatı kurtulabilirdi. Daha sağlam binalar inşa edilebilirdi. Bunlar haricinde iyi malzeme seçimi yine çok önemli. 17 Ağustos Gölcük'te de birçok binada kullanılan dayanımsız deniz kumu ne binlerce insana mezar oldu diyebiliriz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tabii bunların uygulanması için çoğu yerde maalesef ki çok geç kalındı. Çünkü binlerce çürük bina var ve içinde yaşayan insanlar var. Buralarda gerekli denetimler yapılsa, uygun görülen zemin güçlendirme yani kompaksiyon metotları gerçekleşse, uygulanabilse ve geri kalan çürük binalar kullanıma kapansa, kontrollü şekilde yıkılsa ve yine birçok insanın hayatı kurtulabilir. Yani dediğim gibi bu konuda ortak bir kaygı güdülse, yani öncelikli meselelerimizden biri bu olsa ve en az nasıl kurtulabiliriz diye bir düşünülse, yani gerçekten de bizim için çok çok iyi olur çünkü çok çok acı tecrübelere sahip bir ülkeyiz. Türkiye'de yürürlükte bulunan deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmeliğe göre topraklarımızın %66'sı, nüfusumuzun %71'i, birinci ve ikinci derecede deprem bölgeleri üzerinde yer almakta. Üçüncü ve dördüncü derecelerde yer alan bölgeleri de düşünürsek ülkemizin topraklarının %92'si risk altında. Başbakanlık proje biriminin 2002 yılında hazırlatmış olduğu bir rapora göre de ülkemizdeki konutların %62'sinin inşaat yapım ruhsatı bulunurken %38'inin ise ruhsatı bulunmamaktadır. Yine yapılarımızın %33'ünün yapı kullanma izin belgesi olmasına karşın %67'sinin ise yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Bunlar benim İnşaat Mühendisleri Odası'ndan aldığım bazı resmi rakamlar ve çok ciddi rakamlar. Gerçekten kullanıma uygunsuz ve ruhsatsız çok fazla yapı olduğunu görebiliyoruz burada. Getirilen imar hafları, kentsel alanlarda imarlı imarsız ve yapılaşma sürecinde ruhsatlı ruhsatsız olmak üzere denetimsiz, güvensiz, mühendislik hizmeti almayan çok fazla yapısı da olduğunu gözler önüne sermekle maalesef ki. Bunlar haricinde de gerçekten hani artık devlete kalıyor bazı durumlar. Çünkü ne derece denetimsel işlemler yapıldığı da ortada. Haricinde neler söyleyebiliriz? Deprem erken uyarı sistemleri denenilebilir ülkemizde de. Çünkü Japonya'da yine başka birçok uzak doğu ülkesinde ben denendiğini okumuştum. Ya da sarsıntı anında gazı, suyu kesen bir başka felaketi engelleyebilecek sistemler inşa edilebilir. Yine Gölcük depreminde de bir yerde okumuştum. Birçok insan yangında da hayatını kaybetmiş. Üzerine afet farkındalığı içeren vatandaşlarımızın eğitimine yönelik çalışmalar yapılabilir. Ki bunun üzerinde de ben atılmış güzel adımlar olduğunu görmekteyim. Genel anlamda söyleyeceklerim bu kadar benim. Umuyoruz ki artık daha fazla acı kayıplar vermeyiz. Çünkü gerçekten çok çok acı tecrübelerimiz var depremler üzerine. Sadece birazcık özenle, birazcık kafa almayla artık güzel adımlar atılsa, bir ortak birliğe varılsa ve bundan sonraki depremler için yüzümüzün akıyla çıkabilsek, Allah bekleme nasip etsin diyelim. Ve bana konuşma hakkı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Dediğim gibi umarız gerekli işlemler yapılır ve daha fazla can kaybı yaşamayız. Verdiğin bilgiler için biz çok teşekkür ederiz Denizciğim. İyi günler dilerim.
İyi günler.